Ayrım 17.
Nedir ki toplumun acıma duygularının ağır bastığı evrelerde bu cezanın bazen kaldırıldığı, bazen de hükümlüyü kurtarmak için şer'i hilelere başvurulduğu görülmüştür. Söz gelimi Herodot'a göre M.Ö. 710-703 tarihlerinde Mısır'da firavun olan Sabakon ölüm cezasını kaldırmıştır. 1668 tarihli Fransız askeri ceza yasası, ölüm cezası hükümlüsüyle bir kız evlenmek isterse cezanın yerine getirilmeyeceğini öngörmüştür. Madde 12. O kadar ki bu maddeyi haklı göstermek için sözde hukukçular evlenmenin de bir tür ölüm cezası, şasönü ve hatta evlenmenin ölüm cezasından daha ağır ceza, despes, olduğunu ileri sürecek derecede ileri gitmişlerdir. Üstelik bu şer'i hileciler 18. yüzyılda Paris'te dilden dile dolaşan şu inanılmaz öyküyle gerekçelerini somutlaştırmışlardır. Dar ağacının yanına getirilen bir kaçakçıyla topal bir fahişe evlenmek ister. Hükümlü ip boynunda olduğu halde fahişeyi görür görmez cellada dönerek "Dostum" der, "onunla evlenmek istemiyorum, beni hemen asınız." Ölüm cezasına karşı ilk ciddi sesler aydınlanma yüzyılının düşünürlerinden geldi. Beccaria'yı Malesherbes, Servan, Voltaire, Boussedarji, Mirabeau, Bissot de Varville, Morel'e izlediler. Nihayet 1 Aralık 1789'da Saylav, Doktor Guillotin Fransız meclisine bir solukta ve acı vermeksizin kafayı uçuracağı gerekçesiyle giyotini sundu. 1791 tarihli ceza yasasının ikinci maddesinde hükümlüye hiçbir işkence yapılmadan cezanın uygulanacağı belirtildi. Daha sonra kanlı yasalar kanlı gelenekler doğururlar, dar ağacı adaletin son çaresi değildir ve olamaz diyen Lamartin cezanın aleyhinde bir şiir yazdı. Hugo, Bir Hükümlünün Son Günü adlı yapıtında suç vicdan azabıyla telafi edilir, kansa gözyaşlarıyla yıkanır, kanla değil diyor ve 4 Kasım 1848'de mecliste şöyle konuşuyordu. Ölüm cezası nedir? Ölüm cezası barbarlığın ebedi ve özel rejimidir. Neredeki ölüm cezası uygulanır, orada barbarlık egemendir. Neredeki ölüm cezası nadirdir, orada uygarlık egemendir. Bunlar su götürmez olgulardır. Hiç kuşkusuz 19. yüzyıl ölüm cezasını kaldıracaktır. Anayasamızın başına yazıyorsunuz, Tanrı'nın huzurunda diye, ama işe Tanrı'ya değil yaşama ve öldürme hakkını ondan almakla başlıyorsunuz. Oylamakta bulunduğunuz anayasanın ilk maddesinde halkın düşüncesini dile getirdiniz, krallık tacını yıktınız, şimdi diğerini dile getiriniz, dar ağacını yıkınız. Daha sonra soruna bilimsel metotlarla eğilindi. Cezanın örnek oluşu, korkutma gücü yapılan anketlerle doğrulanmıyordu. Anketlerden biri tüm yangın suçunun kundakçılarının, daha önce aynı suçtan hüküm giyenlerin ölüm cezalarının infazında hazır bulunduklarını, bir diğeri katillerin babalarının, büyük babalarının veya kardeşlerinin kendi ebeveynlerinin ölüm cezasına çarptırılmasından sonra aynı suçu işlediklerini gösteriyor. Cezaevlerinde yapılan bir üçüncü anket ise ölüm cezasına hükümlülerin çoğunluğunun bu cezanın infazına daha önceleri tanık olduklarını ortaya koyuyordu. Öyleyse toplumu korumak için zorunlu olamazdı bu ceza. Zorunluluk ve yararlılık sınırlarını aşan bir ceza ise yalnız öç alma ve keyfilik alanına girerdi. Kaldı ki adli hata sonucu bir insanın hayatına her zaman kıymak olağandı ama bu toplumda olağanüstü sonuçlar doğuruyordu. Bu nedenlerle kimi devletlerde ölüm cezası hukuken veya uygulanmayarak fiilen kaldırıldı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bugün birçok ülkede ölüm cezası kaldırılmıştır. Cezaların yerine tedbirlerin geçirilmesinin ileri sürüldüğü, devletin diğer sıradan cezaları bile yurttaşlarına uygulama hakkının tartışıldığı çağımızda ölüm cezası uygar ülkelerde dışlanmıştır. Saint Thomas d'Aquin'den esinlenen devletin yurttaşlar üzerinde ölüm ve yaşama hakkı olduğu kuralı, artık devletin yurttaşlarıyla savaşmak değil, işbirliği yapmakla görevli olduğu ilkesiyle yer değiştirmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 3. ve 5. maddelerinde herkesin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkının bulunduğu ve kimsenin işkenceye, alçaltıcı, insanlık dışı ve zalimane bir ceza veya muameleye uyruk tutulamayacağı belirtilmektedir. Oysa ölüm cezası bu hakkı yok etmektedir. Suç öznesine ıslah olanağı tanımayan her ceza kınanmalıdır. Akıl, adalet, insanlık ölüm cezasına karşıdır. Bu cezaya karşı ilk haklı gerekçe, onun lehine haklı bir gerekçe bulunamamasıdır. Toplum canilere karşı ilkel çağlara ve nazilere özgü yöntemlerle korunamaz. Cezanın açıkça infazından utanarak onu gizlice infaz edenler gittikçe onu tümden kaldırmak zorunda kalacaklardır. Ama ustalık bunu önceden görmek ve yerine getirmektedir. Belki savaş sırasında asker kaçağına yurtsever arkadaşları siperlerde vuruşurken ölümden kurtulma fırsatı vermemek için ölüm cezası vermek gereklidir. Ancak barış sırasında bu cezayı haklı kılacak ne teorik ne de pratik bir neden bulunamaz. Üstelik onun ne korkutucu ne de örnek olucu bir değer taşımadığı istatistiklerle saptanmıştır. Giyotinle başı kesilenlerin adları ve infaz gerekçelerini bilen 1 milyonda bir kişi bulunabilecek mi diye sorarak, bir zamanların yasalarınca öngörülen işkence gibi ölüm cezasının da silinip gideceğini, zira ölüm cezasının tarihinin sürekli bir ilganın tarihi olduğunu belirten yazar haklıdır. Ölüm cezası artık çağımızda her yıl dar ağacında can veren birkaç insanın sorunu değildir. Daha çok o bir toplumun sosyopolitik ve kültürel düzeyini yansıtan bir aynadır. Ne ki bugüne değin soruna hep saf hukuk açısından eğilinmiştir. Oysa ölüm cezası özellikle doğurduğu biyolojik, toplumsal, ruhsal sonuçlar bakımından hukuk alanının sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu nedenle çokluk sanıldığı gibi onun üzerinde konuşmak hakkı artık yalnız hukukçuların tek elinde değildir. Belki daha çok tüm insanseverlerin bu konuyla ilgilenmeleri hem hakları hem de görevleridir. Bu nedenlerle biz kişisel öç alma kavramının yasalarımızda somut bir iz düşümü olarak kalan bu cezanın kaldırılmasını öneren saylavları haklı buluyoruz. Öneri tartışılırken yüzyılımızın vardığı ve istatistiksel yöntemlerle vurguladığı bilimsel sonuçların değerlendirileceğini umuyoruz. Kaldı ki insan haklarına saygıyı yansıtan anayasamızın 14. maddesinde herkesin yaşama hakkına sahip olduğu hükme bağlandıktan sonra 64. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vereceğini belirtmesi tam bir çelişkidir. Bunlar birbirine ters bakan iki maddedirler. Özellikle sonuncusu çağcıl hukuk anlayışına uzaktır ve mensuh bir madde gibidir. Hukuk devleti ilkeleri açısından karşılaştırmalı hukukta memur yargılaması. Memur yargılaması hakkında TÜSİAD 1997 sayfa 11-62. 1. Kimi ilkeler ve kavramlar? 1. Erkler ayrılığı ilkesi. 1. Devlet bireylerin ve insan katmanlarının ne bir yığını ne de bir toplamıdır. Bunları aşan ve erkler kullanan bir varlıktır. Asıl olan da bu erklerin, insanların ve toplulukların yararına ve gereksinmelerine göre kullanılmasıdır. Çağcıl devlet her şeyden önce hukuka bağlı devlettir. Onun dokunduğu her şey hukuka dönüşür. Böyle bir devlette anayasal düzeyde kanımca üç yeğler diye adlandırılabilen üç temel erk bulunmaktadır. Yasama, yürütme, yargı. Bu erkler birbirlerinden ayrıdır. Erkler ayrılığı denilen bu ilkenin belirleyici sonuçları şunlardır. Aynı kişi ya da kamusal kurum kuruluş bu erklerden yalnızca birini kullanabilir. Erkler birbirinden bağımsızdır. Ayrı ayrı devlet etkinliği gösterirler. Yasama yasa yapar, yürütme karar verir, yasaları ve kararları yürütür. Yargı yazılı hukuka göre hüküm kurar. Hukukun ne olduğunu söyler. Bu erkler arasında üstlük-aslık ilişkisi yoktur. İşlevlerini bağımsız olarak yürütürler. Birbirlerine buyruk vermezler. Yasama, yürütmeyi, yargı, anayasa yargısını da göz önünde tutarsak, yasama ve yürütmenin işlemlerini hukuka uygunluk açısından denetler. Ancak denetleme, buyruk verme, üstünlük demek değildir. Zaman zaman erkler ayrılığı ilkesini sergilenen bu sonuçlarından ayrılmak gerekebilir. Söz gelimi yönetim, yürütme, yargısal etkinliği yürütürken, yargının isteklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ceza Yargılama Yasası, Madde 154. Ancak bu ayrılma devlet etkinliğinin daha iyi yürütülmesi zorunluluğuna dayanmadıkça haklı ve hukuka uygun olamaz. Bu bir iki durumda ise artık bir ayrılmadan değil, olsa olsa bir sapmadan söz edilebilir. O nedenle çağcıl hukuk devleti bu ilkeye ve sonuçlarına en az ayrıklar getiren devlettir. Çağcıl devlete ulaşmadan önce tüm erkler kralın egemen kişiliğinde birleşiyordu. Çağcıl devlette egemenlik, deyim yerinde ise halkın, ulusun mülkiyetine geçmiş. Anayasamızda da belirtildiği gibi yukarıdaki organlar yani yasama, yürütme ve yargı bu egemenliği halk ulus adına kullanmaya başlamışlardır. Madde 6-9. 2. Egemenlik halk ulus adına kullanılırken elbette toplumun kanunun yararı gözetilecektir. Devlet özellikle yürütme erkini anayasa ve yasalar çerçevesinde kullanacak, kamu düzenini ve esenliğini sağlarken kapsayıcı ve kavrayıcı bir deyişle kamu hizmetini yaparken bir kamu gücüne gereksinme duyacaktır. Bu güç toplumun üstün yararları gözetilerek kullanıldığı için kimi ayrıcalıkları içeren bir güçtür. Başkan Odint bu üstünlüğü belirtmek için kamu hizmetinin gücünün kralcı ayrıcalığından söz etmiştir. Gerçekten başına kamu sözcüğü de gelse, güç kavramı devletin üstünlüğü anlayışının derin izlerini taşıyan bir terimdir. Gerçi kavram halkın ulusun bağrından çıkmıştır ve egemenlik, imperium ilkesinin bir tür doğrulayıcısıdır. Ama yine de Jacobin devlet anlayışını iyiden iyiye yansıtmaktadır. Esasen Fransa gibi Jacobin geleneğe sahip ülkelerde kamu gücü kavramı dahi merkeziyetçi ve mutlakçı yönetim çağrıştırmaktadır. Uyumluluk, disiplin, doğruluk, merkezilik hiyerarşisi içinde gelişen bir sistemin kendine özgü, sui generis, bir hukuk yaratması kaçınılmazdı. Nitekim öyle olmuştur. Toplumsal işlev kavramı bu sistemin özüne yerleşmiştir. Aynı katılıkta olmasa bile bu anlayış İngiltere'ye de bir ölçüde yansımıştır. Almanya'da da ömür boyu memurluk anlayışıyla egemenliğin sürekliliği vurgulanmıştır. Buna karşılık AB devletlerinde kamu hizmeti, geleneği ve üstünlüğü olmayan bir meslek biçiminde algılanmış, politikleşmiş, kim kazanırsa onun eline geçmiş, yurttaşlar onun zayıf kalmasını istediklerinden katı sistemlere ulaşılmamıştır. 2. Kamu hizmeti ve dayandığı ilkeler. 3. Kamu hizmeti kavramı köken açısından yeni sayılır. Ancak kavramın tam bir tanımının yapıldığı söylenemez. Kamu hizmeti Fransa gibi rejimi merkezileşmiş ve otoriter olan ülkelerde bir hizmet. AB devletleri gibi rejimi daha özgürlükçü ve merkezileşmemiş ülkelerde bir meslek olarak algılanmıştır. Bunun elbette doğal sonuçları olacaktı. Nitekim aşağıda görüleceği üzere olmuştur da. Yapısal, örgütsel, organik anlamda kamu hizmeti yönetimle ilgili bütün personeli gösterir. Hatta kimileyin bu personelin yalnızca bir bölümünü kapsar. Maddi anlamda ise kamu hizmeti yönetimde kamu personelinin mesleksel ve sürekli olarak yaptığı yönetsel etkinliktir. Biçimsel olarak kamu hizmeti anlayışı değişmiş ve kamu personelinin kapsamı da çok genişlemiştir. Yüzyılımızda kamu hizmeti anlayışı değişmiş ve kamu personelinin kapsamı da çok genişlemiştir. Bunun elbette çeşitli nedenleri vardır. Tekniğin ilerlemesi ve dengesizlik gibi devletin müdahalesini gerektiren ekonomik, yönetsel gereksinimlerin artması, iş sağlık gibi kamusal tehlikelere karşı devlet güvencesi gibi toplumsal, parlamentoların gereksiz direnişlerini sergileyen siyasal, hatta son çözümlemede personel sayısının artması, personeli verilen işin çoğalmasından, azalmasından ve ortadan kalkmasından bağımsız olarak kendi yasalarına tabidir biçiminde açıklanan Parkinson yasası gereğince psikolojik nedenleri vardır. 4. Devlet kamu yönetimi kamu hizmetlerini yerine getirirken kimi ilkelere uymak zorundadır. Buradaki kamu yönetimi teriminden amaç toplumun kamusal yararını kapsayan tüm etkinliklerdir. Kamu hizmetinin üstünlüğü ilkesine göre genel yarar özel yararlardan önce gelir. Kamu hizmetinin kesintisizliği ilkelere gereğince kişiler gelip geçicidir ancak hizmet süreklidir. Kamu hizmetinin yansızlığı, nesnelliği ve eşitliği ilkesi uyarınca hizmet, yasalar önünde eşit bireylere eşitlik, adalet yansızlık ve nesnellik kurallarına göre sunulur. Kamu hizmeti karşılıksız, meccanidir ve yeni gereksinmelere uyarlanabilir olmak zorundadır. Memur kamu hizmetlerini insanların yararına yerine getirirken, kimileyin yukarıdaki ve ayrıca bunlardan doğan alt ilkelerden sapabilir ya da sapmaya zorlanabilir. Söz gelimi bir memur rüşvet aldığında nesnellik, yansızlık ve herkese eşit davranma, işini bıraktığında ya da savsakladığında kesintisizlik, görevde yetkisini kötüye kullandığı ya da keyfi davrandığında yasalara bağlılık, zimmetine para geçirdiğinde yasalara bağlılık ve dürüstlük ilkelerini çiğnemiş olacaktır. Üçüncü kişilerin görevlerini yaparken memurun onurunu çiğnemeleri, onu baskı altına almaları ise kamu yönetiminin üstünlüğü ve saygınlığı ilkelerini sarsacaktır. Çağcıl devlet kamu yönetiminin hukuk kuralları içinde eşit, yansız ve satın alınamaz biçimde yürütülmesini sağlamak zorundadır. Bunun tümü kamu yönetiminin saygınlığı ve onuru odağında yoğunlaşır. Çağcıl bir devlet kamu yönetiminin saygınlığına örselenmesine ve tehlikeye düşürülmesine kayıtsız kalamaz. Bu yüzden tüm ülkelerin ceza yasalarında kamu yönetimine karşı görevlilerin ve sıradan kişilerin işledikleri suçlar yaptırım altına alınmışlardır. Bu suçlarla korunan üst değer ne memurdur ne de üçüncü kişilerdir. Memurun kişiliğinde devlet yönetiminin saygınlığı, otoritesidir, yukarıdaki ilkelerdir. Bu amaç uygulamada belirleyici ve yol gösterici bir işleve sahiptir. Göz ardı edilirse uygulama yasal yörüngesinden ister istemez sapar. Görülüyor ki burada korunan değerler bireysel değil devletseldir. Kamu yönetiminin dayandığı temel ilke ve varlıklardır. Bir başka deyişle öznel anlamda değil nesnel maddi anlamda kamu yönetimidir. Çünkü kamu hizmetinin amacı toplumsal yarar sağlamaktır. Bu öylesine önemli bir etkinliktir ki durması bile toplum yararını tehlikeye sokar. Gerçekten hizmetin kusurlu yürütüldüğü izlenimi devletin varlık nedenini tartışılır duruma getirir. Kamu yönetimi açısından durum budur. 3. Kamu hizmeti kurallarının kamu personelince çiğnenmesi. 5. Ne var ki kamu hizmetleri her zaman yukarıdaki ilkelere ve gereklere göre yürütülmez. Bundan da kimi zaman üçüncü kişiler zarar görür. Esasen kamu yönetimi yetkilerini paylaşmada kıskanç, onları kullanmada otoriter eğilimlidir. Memur bilinçli ya da bilinçsiz olarak işini yaparken üçüncü kişiler zarar gördüğü takdirde bundan hukuki, inzibati, cezai sorumluluklar doğacaktır. Üçüncü kişinin uğradığı zarar kamu yükümlülerinde eşitlik ilkesi gereğince giderilecek. Ancak memurun eylemi ayrıca ceza yasalarına göre bir suç ise hakkında kovuşturma yapılacaktır. Kamu hizmetinde çalışan personelin mesleki niteliği, çalışma, istihdam, koşulları ve özellikle bağlı kılındığı hukuksal rejim, Jacoben devlet anlayışının egemen olduğu Kara Avrupası ve oradan esinlenen Türkiye'de özel kesimde çalışanlardan her zaman başka olmuştur. Özel yasalarla bu rejim düzenlenmiştir. Uyuşmazlıklar genelde idari yargıda çözülmüştür. Çünkü kamu personeli olmak sıradan bir meslek biçiminde değil, toplumsal işlev biçiminde algılanmıştır. Buna karşılık Anglo-Sakson ülkelerinde kamu personeli rejimi de genellikle herkesin bağlı olduğu iş ve çalışma hukukuna göre biçimlenmiştir. Kuşkusuz ülkemizi daha çok Kara Avrupa'sındaki ve özellikle Fransa'daki düzenlemeler ilgilendirmektedir. Bizdeki gibi orada da genel olarak kamu personeli devletin yönetme, buyurma, egemenliği kullanma gücünü yürüten ve bu nedenle kamu hukukuna egemenlik gücü dışındaki işleri yürütmeyi, temşiyet, gerçekleştiren, bu yüzden de özel hukuka tabi personel diye ikiye ayrılmaktadır. Kuşkusuz bu birikilerin görevle ve devletle bağlantıları, işe alınmaları da özel kesim personelinden başka olmaktadır. 4. Yargısal güvence sistemi. 6. Erkler ayrılığı ilkesinden yola çıkarak kamu gücü, kamu hizmeti, kamu hizmetine yön veren ilkeler ve korunan değerler, kamu hizmeti ilkelerini çiğnemenin doğurduğu zararlar, kamu personeli anlayışı ve devletin genel ve kamu yönetimine ilişkin özel rejimi gözetildiğinde memur sorumluluğu açısından iki büyük üst sistem karşımıza çıkmaktadır. Birincisi özgürlükçü demokrasinin beşiği İngiltere'de gelişen sistemdir. Bu sistemde yargı yönetimden daha güçlü olduğundan kamu personelinin gereksiz yakınmalara konu olmayacağı inancı yerleşmiş. O nedenle yargısal güvence ile yetinilmiştir. Buna karşılık Kara Avrupa'sında yönetimin üzücü suçlamalarla yıpranacağından kaygı duyulduğu için yargısal güvencenin yanı sıra yönetsel güvenceye de gerek duyulmuştur. İkinci sistem de budur ve bunun olumsuz uzantıları bugün de yer yer sürmektedir. Örneklere geçmeden önce belirteyim ki yargısal güvenceden amaç memurun yargılanmasını bağımsız yargı organına bırakmaktır. Ancak geniş anlamda yargısal güvence bunun yanı sıra memurun ve dolayısıyla yönetimin çeşitli biçimde korunmasını gerektirmektedir. Çağcıl devletlerin ceza yasalarında kamu yönetiminin saygınlığını korumak ve düzenli işlemesini sağlamak için memurlara karşı işlenen ya da memurların işledikleri suçların cezası daha ağırdır. Devlet memurunu yeterince koruyamazsa bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır. Çağcıl hukuk devletinde yargıçlar, savcılar gibi kimi görevliler için çok sınırlı ve temel hukuksal ilkelere dayanmak koşuluyla özel yargılama yöntemlerinin öngörülmesi olağan bir durumdur. Öte yandan memur da haklarıyla ya da kendine karşı yapılan disiplin soruşturmalarıyla ilgili olarak yargı önünde hak arama özgürlüğüne sahiptir. 5. Yönetsel güvence sistemi. 7. Yönetsel güvenceye gelince bu geçmiş dönemdeki egemenlik anlayışının doğal sonucudur ve devletle görevliler arasındaki ilişki sözleşme niteliğinde değildir. Eskiden özellikle mal varlığı, yükümlülüklerin görevlerin dağıtımında başat öğeydi ve yerler, mekanlar, alanlar sahiplerine aitti. Bugün bu öğe hükümetlerin yönetimi bütün temel görevlerinde kaybolmuştur. Onun zorunlu etkilerinde yoktur. Bulunduğu takdirde de yalnızca özel kişilerce yerine getirilebilecek görevlerle yükümlü olan memurlarla ilgilidir. Geniş anlamda yönetsel güvence hem kamu personelinin statüsüyle ve yükümlülükleriyle ilgili olarak kendine sağlanan, örneğin kendisiyle ilgili kararlara katılma gibi haklarını ve hem de hakkında cezai bir kovuşturma açılabilmesini belli yöntemlere bağlamayı anlatır. Dar anlamda ise yalnızca cezai kovuşturmada adli yargıdan önce belli bir yönteme bağlı olmaklık anlaşılır. Bunun temel nedenleri şöyle açıklanmıştır. Memurlar bireylerle olan ilişkileri nedeniyle kin ve düşmanlıklarla karşılaşabilirler. Hatta özel kişiler memurları yalnızca tehdit ederek zorlayarak değil, gereksiz yere hukuk ve özellikle ceza davası açarak sindirebilir, ürkek ve iş yapamaz duruma itebilirler. Böyle bir memur da herkesi memnun etmek için işi idare etme yoluna sapabilir. Zira gereksiz yere yargı önüne çıkmak ve giderlere katlanmaktansa edilgin kalmak daha iyidir. Böyle bir tutum ise kamu hizmetini aksatacak, bireylerin gözünde yönetimin güvenilirliğini ve saygınlığını sarsacaktır. Öte yandan kamu görevlilerinin sık sık kimi lehinde yanılgıyla ceza mahkemelerinin önüne çıkmaları, devletin ve ulusun güvenliği açısından da sakıncalı olabilmektedir. Devletin gizli sırları tehlikeye düşebilmektedir. O nedenle davanın açılması açılmamasından kimi zaman daha sakıncalı olabilmektedir. İşte bu deneyimleri yaşayan toplumlarda yasa koyucular memurların yerli yersiz yargı önüne çıkarılmasını önlemek ve onları görevlerinden ayırmamak eğiliminde olmuşlardır. Bu eğilim ilk dönemlerde hükümdar tarafından duyumsanmış, kendini temsil eden memurunu hükümdar denetim dışında tutmuş, dava açılmasına gerek duyduğunda ise bu izni kendi vermiştir. Kimi çağcıl devletlerde de aynı kaygıyla bu yollara gidilmiş ve yönetsel güvenceyi sağlayan sistemler öngörülmüştür. Özellikle kimi ülkelerde geniş anlamda siyasal yerindelik uygunluk açısından ceza mahkemesinde olası bir hükümlülükten önce bir yasama yürütme, yönetim ya da yargı makamının ön soruşturma yapmasına yahut da bunlardan izin alınmasına gerek duyulmuştur. Kuşkusuz siyasal yerindelik takdire dayandığından ve takdirin de takdiri olamayacağından bu değerlendirmeyi denetlemek mantığa aykırıdır ve bu denetlememezlik olgusu konuyu daha da duyarlı kılmaktadır. Bu ön soruşturma ya da izin işlemleri ise elbette suçun türüne, failin ya da zarar görenin, mağdurun, konum ve ya da niteliğine göre değişmektedir. Görüldüğü üzere yönetsel güvence sistemi kamu yönetiminin kendisini korumak, saygınlığının örselenmesini önlemek kaygılarından doğmuştur ve son çözümlemede kamu davasının koşulu olmaktadır. Yönetsel güvence üst sisteminin alt sistemlerini üçe ayırmak olanaklıdır. A. Yargılamanın bütünüyle yönetimce yapılması sistemi. 8. Bu sistemde memurun yargılanmasını her aşamada yönetim yapar. Eski bir sistem olup, örneğin Tanzimat dönemindeki 1872 tarihli nizamname bu sistemi benimsemişti. Günümüzde bu sisteme çağcıl devletlerde rastlanmamaktadır. B. Soruşturma sistemi. 9. Bu sisteme göre görevli hakkında yönetsel merci ilkin bir soruşturma yapar. Son soruşturmanın açılıp açılmamasına bu soruşturma sonucuna göre karar verilir. Memurun Muhakematı Kanunu, Yargıtay Yasası, Madde 46 bu sistemi benimsemişlerdir. C. İzin Sistemi 10.